Podcast Festivali'nde yeni seansa başlıyoruz. Burada Evrim Ağacı Podcast'ini dinleyeceğiz aslında ve bir Skype bağlantısı yapacağız. Çağrı Mert Bakırcı ile beraber daha önce deneyimimizi gerçekleştirdik. Her şey yolunda gözüküyor. Eğer hazırsa hemen bağlanalım Evrim Ağacı için. Çağrı Mert Bakırcı beni duyuyor mu? Duyuyor. Hemen gördüm. Nefis. Biz şimdi sesi duyacağız. Bir dakika.
Ha, duyamıyor musunuz?
Tamam, tamam. Şu anda duyuyoruz. Tamam. Evrim Ağacı bir alkışlayabilir miyiz kendilerini lütfen? Hoş geldiniz
tekrar. Çok teşekkürler, sağ olun. Güzel. Çok sağ olun.
Şimdi ilk önce belki buradaki ekip adına ve kendi adıma bir teşekkürle başlayacağım. Çünkü siz işte sosyal medya paylaşımları, yazılar, diğer etkileşim, bütün bu sert eleştirilere rağmen bu mizaç hiçbir zaman değişmiyor. Ve bunu bizim aradığımız bilgiyi filtreleyerek karşımıza getiriyorsunuz ve bunu bilabeder yapıyorsunuz. O açıdan da çok teşekkür ediyoruz size ve Evrim Ağacı'nın bütün bileşenlerini kutluyoruz bu açıdan. Hemen şuradan başlayalım. Evrim Ağacı deyince kaç kişilik bir gruptan bahsediyoruz? Yani bu işe mesai harcayan kişiler.
Aslında epey az sayıda kişiyle yapıyoruz bunu. Çekirdek kadromuzda 3-5 kişi civarında insan var. İşte ben, eşim, bir de Samsun'da Eyüp diye bir arkadaşımız var, programcımız, bilgisayar yazılımcımız. Bu 3 kişi üzerinden aslında ilerliyor Evrim Ağacı ama tabii ki editörlerimiz var, işte genel editörümüz var mesela Şule Hanım, onun yazılar üzerinde müdahaleleri var, bilim danışmanlarımız var, yazarlarımız var. Bunların hepsini katarsak İşte hani mesai harcamadan neyi kastettiğinize bağlı olarak 10-15 kişiyi, hatta 200-300 kişiye kadar çıkarmak mümkün aslında Evrim Ağacı'nın genel çalışan gönüllü sayısını. Ama genel karar alma mekanizması 2-3 kişiyle, 4-5 kişiyle yürüyor diyebilirim.
Peki, gördüğümüz aslında çok büyük bir oluşum haline geliyorsunuz. Geldiniz evet. Aslında bir yerde ama daha evet. Da ilerleyeceğiniz yol var bizim anladığımız.
Mutlaka
başta
tabii.
Başta hayal ettiğiniz bu muydu? Yani birçok bilimle uğraşan insanı, dinleyiciyi, profesyoneli bir araya getirecek kocaman bir oluşum kurmak mıydı hayaliniz?
Yok, aslında biz ilk başta ODTÜ'de başlarken bu işe asıl amacımız hani kendimizi evrimsel biyoloji alanında ilgi duyan insanlar olarak eğitelim. Sonra belki bunu işte liselerde falan anlatımlar yapalım. Oradaki insanlara da ulaştırırız şeklindeydi. Hatta bir sosyal medyada varlık gösterme falan gibi bir planımız da yoktu aslında. O zamanlar zaten Facebook falan bile daha yeni yeni Türkiye'de hani yaygınlaşan şeylerdi. Ancak Facebook üzerinde bir sayfa açtıktan sonra şunu fark ettik. Çok aynı tip sorular çok sık geliyor. Dolayısıyla her seferinde tekrar tekrar, bir de bizim muhtemelen dönemin diğer bilim oluşumlarından zaten çok sayıda da yoktu yine ama ayıran şey bizim gelen bütün sorulara yani var gücümüzle bütün detaylarıyla yanıt verme çabamızdı aslında. Hani hiçbirini boş geçmedik, hiçbirini aman yeter deyip es geçmedik. Ama bunlar tekrar etmeye başlayınca dedik bir site kuralım. Hani soru cevaplarımızı orada depolayalım. Böylelikle aynı sorular geldiği zaman buradan gidip okuyabilirsiniz diyebilelim şeklinde. O şekilde bir soru cevap deposu olarak başladı aslında Evrim Ağacı. Hiç böyle Türkiye'de bir değişim yaratalım, bilimsel anlamda bir aydınlanmaya katkı sağlayalım tarzında çok büyük planlarımız yoktu aslında. Ama tabii zaman içerisinde oluşum da hani insanlarla etkileşerek, sosyal medyada büyüyerek bizim planlarımızın da yani bakış açımızın da değişmesine neden oldu. Ve bugün buradayız. Herhalde Türkiye'nin en büyük bilim oluşumlarından biri olarak yola devam ediyoruz.
Peki bundan sonrası için hayalinizi nasıl söylersiniz? Yani öyle başlamadı ama şimdi büyük bir topluluk oldunuz. Bundan sonraki hedef nedir?
Yani şu anda bizim en büyük hedefimiz aslında Evrim Ağacı'nı bir dijital bilim platformu haline getirmek. En büyük hedefimiz o. Bundan kastım da şu, az önce sözünü ettiğiniz gibi bilim insanlarını, akademisyenleri, bilimseverleri, bilim yazarlarını, bilim popülerleştiricilerini, yani hayatının bir kısmını en azından bilime adayan insanları, bilime harcayan insanları bir arada toplayan, bunların etkileşmesini, dayanışmasını, birbiriyle iletişim halinde kalmasını sağlayan bir platform, dijital platform haline gelebilmek. Bunun için örnek aldığımız, fikirler aldığımız yabancı bazı oluşumlar bulunuyor ama hani hiç bir tanesini direkt almaya çalışmıyoruz. Hepsinin güzel bulduğumuz taraflarını bir araya getiren Türkiye'ye özgü bir şey olsun istiyoruz aslında. Yani bu açıdan bakıldığında aslında bir yazılım projesi gibi bir tarafı da var. Çünkü dijital bir platformdan söz ettiğiniz zaman sadece bir forum, sadece bir blog ile sınırlı kalamıyor tabii ki. Birçok bilim projesi geliştirdiğimiz, bunları yazılımsal olarak geliştirdiğimiz, sıfırdan kendi başımıza, kendi ürünlerimizi ürettiğimiz bir bilim platformu olmaya doğru yönlendirmeye çalışıyoruz. Tabii bu süreçte bir dolu yeni fikir çıkıyor. Ya şunu da yapsak, şöyle yapsak, Türkiye'nin şöyle bir şeye ihtiyacı var, onu da yapalım şeklinde projelerle ilerliyor aslında hedefimiz, ama genel olarak böyle bir çatı oluşum haline gelebilmek tabii ki.
Biraz önceki cümlenizde Türkiye'ye özel diye başladınız. Aslında benim sorularımdan bir tanesi bununla ilgiliydi. Çok fazla etkileşimde bulunuyorsunuz. Yani size mesaj atanlara cevap veriyorsunuz. Uzun zamandır da bu paylaşımlarda bulunuyorsunuz. Nasıl gözüküyor tablo? Biz bilime ilgi duyan toplum muyuz? Ve şunu ekleyeceğim. Özellikle son dönemde yeni kuşağın sanki bizim gördüğümüz bilime daha çok ilgisi var, daha nitelikli eleştiriler getiriyorlar gibi görüyoruz. Yoksa biz çok küçük bir grup muyuz? Nasıl gözüküyoruz oradan? Biraz bizim fotoğrafımızı çeker misiniz?
Tabii ki. Aslında Türkiye, Anadolu toprağı bilime son derece elverişli bir toprak. Hani jeopolitik konumu açısından bakıldığı zaman da, sosyokültürel tarihi açısından bakıldığından da çok harika bir toprak. Bunu antik Yunan felsefecilerinden tutun da, yani mesela biz evrimsel biyolojiyle ilgileniyoruz, hep Darwin diyoruz ama türlerin değişebilir olduğuna, hatta türlerin canlılığın suda başlamış olabileceğine dair ilk düşünsel felsefi temellerin Anadolu topraklarında, Aydın'da, Anaximander, Heraklitos gibi felsefeciler tarafından atıldığını görüyoruz. Tabii ki bunlar teorik bir altyapı geliştiremediler ama düşünsel olarak bunun yeşerebildiği topraklar bunlar. Daha sonradan bu antik Yunan filozoflarının fikirlerini ödünç alıp kendi dillerine çevirip İslam'a altın çağını yaşatan İslam alimlerinin bu topraklarda, daha batıda bilime dair pek fazla bir şey yokken neler başarabildiklerini, astronomide, matematikte, biyolojide, fen bilimlerinde ne kadar ileriye gidebildiklerini görüyorum. Dolayısıyla günümüzdeki kısmen karanlık, kısmen bilimden uzak tablo aslında bence çok yanıltıcı bu toprakların binlerce yıllık tarihine baktığımız zaman. O açıdan bakıldığında Türkiye, yani Anadolu'da şu anda konuşulanan ülke, bilime çok açık bir kültürden geliyor. Ama bunun yeşertilebilmesi için belli başlı adımların atılması lazım. Yani hani bir toprağın var olması yetmez, onun belli bir şekilde işlenmesi lazım ki belli ağaçlar filizlenebilsin, belli bitkiler büyüyebilsin onun üzerinde. Bu da öyle bir şey aslında. Ve ben Türkiye'deki özellikle dediğiniz gibi gençliğe baktığım zaman bir iki önceki nesilden farklı bir profil görüyorum. Ve bunu genellikle insanlar işte hep siyasi oylara falan indirgeyerek düşünmeye meyilliler. Ben bunun çok yanıltıcı olduğu kanaatindeyim. Çünkü siyasi oylara dönüştürdüğümüz fikirlerimizle gerçekte kendi başımıza kaldığımızda hayal dünyamızın, hayat görüşümüzün birbiriyle her zaman uyuşmadığını ben hem düşünüyorum hem de görüyorum. Farklı şehirlere gidip buralarda etkinlikler yaptığımızda, gençlerle etkileşimine geçtiğimizde. Dolayısıyla özellikle bizim başladığımız 2010 yılından bu yana için konuşmam gerekirse, Türkiye'nin bilim algısı konusunda çok ciddi yollar kat ettiğini düşünüyorum. Bizim gibi ve bizler gibi oluşumlar sayesinde. Biz değiliz tabii ki. Bunun gibi sizin yayınlarınıza da bugün katılan bir dolu oluşum var. Bunlar işin ucundan tutuyorlar ve daha modern bir yöne doğru ilerletmeye çalışıyorlar. Ve internet gibi bir aracın gençlerin olması sayesinde, her ne kadar internette inanılmaz yanlış bilgilere de yer veriliyor olsa da, bunların doğrularının bulunması çok daha kolaylaştığı için gençlerin hayat görüşlerinin, bilime bakışlarının, bilime ilgilerinin çok daha iyi konumda olduğunu görüyorum ben 2010 yılında yola çıktığımızdan bu yana. Bu çoğunluk mudur? Evet. Yani şunu söyleyecektim, bu çoğunluk mudur? 80 milyonun 80 milyonunu da kapsar mı? Elbette hayır. Ama zaten bu tarz büyük bilimsel değişimler için 80 milyonun 80 milyonuna da ihtiyacınız yok. Belirli bir kitleyi belirli bir yönde bilimsel arenada ileriye götürebilirseniz gerisi de gelecektir diye düşünüyorum ben.
Peki seyircileri de hatırlatalım. Ben şimdi size arkamı döndüm ama sorusu olan varsa mikrofonu alıp hemen kendisi bu sohbete dahil olabilir. O yüzden beni uyarın lütfen. Şimdi bu bir podcast festivali. Aslında evet. Siz daha çok video tarafında çok aktiftiniz. Son döneme kadar, son dönemde Spotify'da bir takım podcastler paylaşmaya evet. başladınız. Video üretme ve podcast. Bir kere ikisi arasında nasıl fark görüyorsunuz?
Şimdi şöyle tabii yani teknik anlamda düşünülecek olursa video üretmek tabii ki çok daha zor bir iş. Çünkü işin içine ışık ve görüntünün geneli işte kadraj vesaire bir dolu detay giriyor. Hele ki bizim gibi bilim popülerleştiricileri bazıları öyle değil ama büyük bir çoğunluğunun videograf olmadığı düşünülecek olursa bu konuda çok ciddi bir öğrenme süreci söz konusu. Hani hemen olan şeyler değil. Video konusu o yüzden ciddi anlamda zorlu bir süreç. Ama podcast de kolay bir şey değil. Sırf görüntü olmadığı için hani daha kolay gibi gelebilir kulağa ama görselliğin kattığı bazı şeylerin olmamasından ötürü onların sesle tamamlanması gerekiyor. Hani mesela ekrana bir fotoğraf çıkarırsınız, bir yazı çıkarırsınız ve anlatmak istediğiniz şeyi hemen anlatıverirsiniz videoda. O çok büyük bir araç. Podcast'te bunun olmaması, daha ses odaklı olması, bunun çok daha düzgün kullanılmasını, sesinizin çok daha düzgün kullanmanız gerekmesiyle sonuçlanıyor. Bu da gerçekten çok değişik ve çok adapte olunmayı gerektiren bir süreç aslında. Dolayısıyla ikisi arasında belli başlı farklar var. Biz podcast olarak aslında başlarken hani hep bizim izleyenlerimiz, YouTube'da bizi izleyen kişiler Spotify'da, iTunes'da falan da dinleyebilsek çok güzel olurdu. Hele ki bizim bilim insanlarıyla yaptığımız sohbetleri, YouTube'daki canlı yayınları dedikleri için ben aslında podcast'i düşünmeye başladım. Sonradan bunu düşünmeye başladıkça Türkiye'de ne kadar geniş bir podcast kültürü olduğunu fark ettim. Aslında biraz da benim hatam bunu daha erkenden görememiş olmak. Ama bunu görünce işte önce videolarımızı podcast olarak yayınlayıp şimdi de bir tanesine başladık podcast olarak, sadece podcast olarak ve birkaç tane de çünkü o İngilizce başladık eşimle birlikte, işte yurt dışında lisansüstü eğitim vesaire doktora modern bilim üzerine konuştuğumuz bir podcast'a başladık. Ama Türkçe olan bir iki podcast planımız da var. Hatta uzunca bir süredir de planlanıyor bu ama bir türlü hayata geçirilememişti. Şimdi bu zamanlarda geçirmeyi düşünüyoruz.
Peki onları sorabilir miyiz? Şimdi ilk podcast İngilizceydi. Daha akademik bir çerçevede yurt dışında eğitim görmek isteyenlere biraz yol göstermek için faydalı bilgiler vardı. Podcast konularınızı neye göre ayırıyorsunuz ve bu dediğiniz yakında üreteceğiniz podcastler neyle alakalı?
Şu anda bizim Spotify üzerinde yaptığımız 3 adet podcast oynatma listesi, playlist var. Bunlardan bir tanesi bizim canlı bilim serisi dediğimiz seri. İşte akademisyenlerle yaptığımız YouTube görüşmelerinin podcast'e dönüştürülmüş hali. Az önce söylediğim o. Bir diğeri bizim şu anda olduğu gibi katıldığımız radyo programları olur, televizyon programları olur vesaire. Bunların ses kayıtlarının yüklenmesi. Gene aynı benzer bir amaçla yapılan. Bir üçüncüsü de işte bizim PhD Squared dediğimiz PhD'nin kare, yani doktora kare anlamındaki. Çünkü ben de doktoramı bitirdim. Eşim de doktoramı bitirdi. İki doktora sahibi insan oturup modern bilimden, işte eğitimden, lisansüstü eğitimden falan bahsediyoruz bunda. O yüzden öyle bir isim seçtik. Bunlar üç var olan, yeni var olacak olanlarsa bir tanesi birazcık canlı bilime benziyor. Yine akademisyenlerle yaptığımız bir iş olacak ama orada profesörler düzeyinde yapmaktan ziyade daha çok doktora ve yüksek lisans öğrencileriyle podcast yapacağız. Mesela işte çalışmalarından bahsedeceğiz. Türkiye'de ve Türkiye'nin dışında doktorasını yapan, yüksek lisansını yapan, yani şu anda yapmakta olan insanlardan bahsediyorum. Bunlar nelerle uğraşıyorlar? Yani şu anda bu podcast'i çekmeden 2 saat önce mesela ne yapıyorlardı? Hangi araştırma üzerine çalışıyorlardı? Bunun ne gibi etkileri olacak vesaire? Bu tarz modern bilimde neler olup bittiğini anlatmayı hedefleyen bir podcast planımız var. Bir de daha bilgilendirici, tıpkı bizim YouTube videolarımız tarzında olan bir ama sadece podcast için kaydedilmiş olan, dolayısıyla hani şimdi ekranda gördüğünüz tarzında şeyler olmayan bir podcast kaydı yapacağız. Bunun da nedeni Evrim Ağacı'nın genel felsefesiyle ilgili bir durum. Bizim her ne mecraya girersek girelim, Facebook'ta olabilir, Instagram'da olabilir, işte Spotify'da olabilir, YouTube'da, ne olursa olsun yapmaya çalıştığımız şey Türkçe bir bilim arşivi oluşturabilmek. O mecra. Böylelikle hani o mecrayı kullanan insanlar bir Türkçe bilim kaynağı aradıklarında ve bunu güvenilir kaynaklardan öğrenmek istediklerinde hemen başvurabilecekleri bir yer olsun. Bizim amacımız o. Dolayısıyla bu yönde bir çalışma yapıyoruz. Şu anda bu ikisi birkaç tane de fikir var ama onlar daha çok ham olduğu için paylaşmak anlamsız olur.
Peki bu etkileşimle ilgili elinizde veriler var mı? Yani sizi kimler takip ediyor, kimler izliyor, dinliyor? Belki yaşla ilgili bazı kırılımlar vardır. Ne kadar kişiye ulaşıyorsunuz gibi bazı verileri paylaşır mısınız bize?
Tabii ki Evrim Ağacı gerçekten çok güçlü bir grafik çiziyor istatistikler bakımından. Podcastler çok yeni ve daha bizim kullandığımız aracın veri şeyi biraz geriden geliyor. Ama daha şimdiden 10 bine yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Spotify'da toplam dinlenme açısından bu 3 oynatma listesinin. O güzel bir istatistik çünkü daha birkaç gün önce yeni yeni duyurmaya başladık doğru düzgün. Hani ilk birkaç günde 10 bine yaklaşmak güzel bir şey bizim için. Bir de geriden geldiği için daha da iyi olabilir bu sayı. Ancak genel olarak biz sosyal medyada baktığımız zaman sadece internet sitemiz üzerinden bile her ay 1,5-2 milyon insana ulaşabiliyoruz. Bu kimi zaman işte 700 bine düşüyor, kimi zaman 1 milyon oluyor vesaire. Çok ciddi bir görüntüleme sayısına sahip Evrim Ağacı ve giderek şimdi son dönemde bunun hızlanarak arttığını görüyoruz. Yine YouTube, Instagram gibi araçlarımız üzerinden de mesela Instagram'da daha geçtiğimiz bu son 7 gün içerisinde 35 bin kişiye ulaştık mesela. Bu yani şey takip eden sayısı değil de hani içeriklerimizi gören kişi sayısından bahsediyor. Profilimizi ziyaret eden.
Hop hop hop. İyi misiniz?
Bu da iş kazası. İyiyim iyi.
İyi misiniz?
Sandalye kırıldı da. İyiyim iyiyim. Sıkıntı yok.
Bir alkış.
Oluyor
lütfen,
böyle
şeyler. Bir dakika. Her şey yolunda mı?
Yo her şey yolunda. Hiç sıkıntı yok.
Sonra devam edebiliriz.
Yo hiç sorun tamam. Değil. Bir dakika şurada. Başka sandalye var onu alayım. Bir dakika.
O kadar heyecanlı anlatıyordunuz ki 35 bin kişi, ya bu, 1 milyon kişi.
Bu sandalye zaten Temmuz ayında Türkiye'ye geldiğimden beri zor dayanıyordu benim ağırlığıma. Sonunda pes etti. Evet,
tamam, elimizde nefis kayıtlar var şu anda. Bunu nerede paylaşacağız merak ediyorum. Canlı çeken oldu mu acaba aranızda bilmiyorum. Peki. Geçmiş olsun tekrar.
Ya teşekkürler, sağ olun.
Bir canlı podcast için sizinle daha önce bir konu konuşmuştuk. Aslında çok basit. Bir bilimin 11'ini çıkarabilir miyiz diye bir fikir jimnastiği üzerine konuşmuştuk. Bilimin 11'i olur ya da ilk 5'i olur fark etmez. Oraya geçmeden son şeyi soracağım. Bu bağışlarla ilgili siz de kendinize bir ayrı bir oluşum yarattınız. İyi bağış geliyor mu? Yani sizi tatmin ettiği ölçüde geri dönüş aldınız mı?
Şimdi şöyle, biz bu işi yaparken fark ettiğimiz en önemli sıkıntı şuydu aslında. Bu tarz bilim popülerleştiriciliği gibi çok modern çalışma alanları, çok modern işler maddi destek bulmadığı için veya hani bir meslek grubu olmadığı için bunu nasıl sürdürülebilir kılarız diye düşündüğümüzde kitle fonlama aklımıza geldi. Ama kitle fonlama denince hani hep akla gelen şey bir işte drone üreteceğim bana para verin şeklinde bir ürün odaklı değil. Bizim yapmakta olduğumuz bir iş var ve bundan faydalanan insanlar var. Bu kişiler ücretsiz olarak fayda almaya devam etsinler ama bizim de bu işi sürdürebilmemiz için kendi bütçeleri dahilinde belli bir destekte bulunsunlar ki bu yani hani biz bir kahve ayda bir kahve ısmarlamak tarzında çok ufak meblağlardan bahsediyoruz ama kitle fonlamanın mantığı da hani yeterince geniş bir kitleye ulaşılabilirse o kitleyle birlikte ilerleyebiliriz şeklinde ve biz bunun için yabancı bir site kullandık Patreon diye. Ancak dolarla falan çalıştığı için sıkıntı oluyor. Bu insanlarımıza dolarla bu devirde hele yük bindirmek bizim hiç hoşumuza gitmeyen bir şeydi. O yüzden dedik biz bunun daha iyisini kendimiz yaparız. Türkiye için yaparız. Türkiye içindeki insanlar da bundan faydalanabilirler. Hani Türkiye'de bilim üreten, işte sanat üreten vesaire. Bunun fikri de işte şeyden geliyor. Leonardo da Vinci'lerden, Michelangelo'lardan geliyor. Onların arkasında papalık kurumuna paralarını elinde bulunduran bankerlerden oluşan Medici ailesi vardı mesela. O sayede sanatlarını bildiğimiz o Leonardo da Vinci o şekilde da Vinci olabiliyor. Bir destekçisi olduğu için. Biz de bunun modern uygulamasını yapmaya çalışıyoruz aslında ama kitleyle, tek bir bankerle, tek bir sponsorla değil aslında. Dolayısıyla biz başladığımızdan bu yana çok iyi bir tepki aldık. Hatta insanlara anlattığım zaman işte biz böyle dolarla para toplayacağız. Yani onun da karşılığında bir şey vermiyoruz. Sadece yaptığımız işi devam ettireceğiz. Öyle bir iş modelimiz var dediğimizde ya olur mu böyle bir şey? Kim size niye durup dururken para versin karşılığında bir şey olmadan falan gibi çok tabii yani tepki değil de sorular alıyoruz. Ama biz Patreon'da başladığımızda 1200 yani toplamda 2000-3000 kişi arası insan bize destekte bulundu. Ama bunun ortalama 700 civarı sabit bir şekilde devam etti. Kreosus'ta ise bizim yeni kurduğumuz sisteme Kreosus adını verdik. O da Anadolu'ya bir gönderme yapan aslında bir isim. Şimdi uzatmayayım diye girmeyeceğim detayına. Orada da giderek artan bir grafik çiziyoruz. Daha çok yeni. Ama olay şu yani bizim bu maddi destekler sayesinde gidebildiğimizi, ilerleyebildiğimizi anlayan insanlar bize destekte bulunmayı seçiyorlar. Ve şu anda istediğimiz yerde değiliz ama tabii ki öyle ha deyince olacak işler değil bunlar. Yavaş yavaş işte bizim kültürümüzün içerisine bu tarz kitle fonlama aracıyla destek olmayı katmaya çalışıyoruz aslında. Bakalım uğraşıyoruz, umarım başarılı olacak. Daha yolumuz var ama.
Peki dediğim gibi seyirci sorusu olursa lütfen beni uyarın, size geri döneceğim. Bir 10 dakikamız var, bu tamam. Bilimi 11 dedik ama ilk 11 sar bilmiyorum ama sizin temponuz çok iyi. Bir 11 çıkarabilirsiniz bize diye düşünüyorum. Tabii bunu baştan nasıl başlayacaksınız, nasıl bir tarihi sıra bilmiyorum. Sizde top bir podcast tamam. Kaydediyoruz. Bize bilimin ilk 11'ini açıklıyor Çağrı Mert Bakıcı.
Tamamdır. Buyurun. Bu tabii ki tamamen benim kendi şahsi görüşlerim üzerine kurulu ve her zaman değişmeye açık. Herkes farklı bir liste çıkarabilir. Burçin Bey'le bunu konuştuğumuzda hani böyle bir şey yapalım diye ben bir liste çıkardım. 11'den fazla kişi geldi tabii ki bunun içerisine. Ama ben hani onu 11'e sığdırmaya çalıştım ve hangi neye dayanarak yapmaya çalıştığımı birazcık anlatmaya çalışacağım. Öncelikle ve belli bir sırada söylemeyeceğim bunu, hani forvet, defans şeklinde ya da işte şu daha önemlidir, şu daha önemsizdir şeklinde değil. Sadece burada önümde not aldığım liste üzerinden anlatmaya çalışacağım. İlk sırada benim hani ilk söylemek istediğim isim tabii ki Albert Einstein. Çünkü görelilik teorisi sayesinde yüzlerce yıldan beri değişmez gerçek kabul edilen, hatta kanun olarak kabul edilen cisimler arasında çizgisel bir çekim kuvveti olduğu ve cisimlerin mesela yere düşmesinin nedeninin bu çizgisel kuvvet olduğunu düşünen, o şekilde dünyamızı modelleyen Isaac Newton'ın hatalı olduğunu gösteren Albert Einstein. Tabii ki yani onun görüşleri sayesinde, görelilik teorisi sayesinde evrene bakış açımız değişti. Dolayısıyla 1879-1955 tarihleri arasında yaşamış Einstein bizim için çok önemli, bilim için çok önemli, bilim felsefesi için çok önemli. Çünkü sadece öyle oturup hesap kitap yapmadı, bunların ne anlama gelebileceğiyle ilgili de birçok yazı yazdı, kitap yazdı vesaire, makale yayınladı. O yüzden Albert Einstein tabii ki. Tabii Einstein'i söylemişken Isaac Newton'u da ikinci kişi olarak katmamak hata olur. Çünkü bildiğimiz anlamıyla modern bilimin Isaac Newton'la başladığını biz kabul ediyoruz genel olarak bilim camiasında. Neden? Tabii ki bilimin çok köklü bir felsefi temeli var. O felsefi temel olmaksızın, Newton'dan binlerce yıl öncesine giden felsefi temel olmaksızın Newton'un yaptıklarının hiçbir anlamı olmayacaktı. Ama günümüzde nasıl çalıştığına bilimin baktığımız zaman Isaac Newton'un yaklaşımı özellikle bu kalkülüs, matematiksel temelin atılması bakımından çok ciddi öneme sahip. Isaac Newton da o nedenle ikinci kişi olarak bilimsel devrimi başlatan kişi olarak saymak lazım. Üçüncü bir kişi tabii ki benim şahsi favorilerimden, tahmin edebileceğiniz gibi, Charles Darwin. Çünkü Charles Darwin'in yaptığı şey sadece evrimsel biyolojiyi teorik bir altyapıya kavuşturup bunun mekanizmalarını ortaya koymaktan ibaret değildi. Aynı zamanda bizim binlerce, belki on binlerce yıldır sorduğumuz bir soru olan biz nereden geldik sorusuna Harika bir şekilde cevap vermeyi, bunu bilimsel temellere indirgeyebilmeyi başardı. Hatta felsefe derslerinizden bilirsiniz, her zaman sorulan ilk şey hani biz nereden geldik, neyiz falan gibi sorular. Bunların artık bilimsel cevabı var ve bu cevabı Charles Darwin'e borçluyuz. Tabii ki evrimsel biyoloji Charles Darwin'den bu yana çok değişti. İçerisine genetik girdi, matematik girdi, matematiksel evrimsel biyoloji. Diğer bilim dallarında devrimler yarattı bu evrimsel biyoloji. Onlardan aldıkları verilerle çok yeni yerlere ulaştı evrimsel biyolojinin hayatımızdaki yeri. Ama bunun bu şekilde değişebilmesini mümkün kılan isimlerden en önemlisi Charles Darwin olduğu için ona da üçüncü bir yani kadroda yer verdik diyelim. Bir diğer önemli isim Marie Curie tabii ki. Marie Curie radyoaktivite alanının, radyoaktivite sözcüğünün isim annesi olduğu için ve radyoaktivitenin özellikle günümüzde radyoloji, radyografi gibi alanlarda milyonlarca insanın hayatını kurtaran bir araca dönüşmüş olması Marie Curie'yi çok özel bir yere koyuyor tabii ki bilim tarihinde. Ve Marie Curie'yi zaten anlatmakla bitmez. Yani iki alanda Nobel ödülü almış, fizik ve kimya alanında Nobel ödülü almış tek kadın ve bir Nobel ödülü almayı da başarmış tek kadın, ilk kadın. Dolayısıyla yani inanılmaz bir karakter Marie Curie. Dolayısıyla onu da alıyoruz. Bir diğer isim tabii ki Galileo Galilei, meşhur Galileo. Modern fiziğin ve astronominin babası Galileo. O da Newton'dan önce gelmesinden ötürü tabii ki bilimsel devrimin başlatıcılarından bir tanesi. Hatta kimi zaman modern bilimin babası olarak Newton yerine Galileo'yu da sayabiliriz. Yani bunlar tabii ne açıdan baktığınıza bağlı olarak çok değişen şeyler. Ama Galileo gerçekten yani teleskobuyla hayata bakışımızı değiştirdi tamamen. Günümüzde bunu hani Carl Sagan'ın astronominin mütevazılaştırıcı bir rolü vardır diye tabir ettiği şey gerçekten çok doğru. Uzaya bakarak kendimizin ne kadar küçük olduğumuzu fark ettik ve buna göre hayata bakış açımız da değişti. Bunu Galileo'ya borçluyuz. Bir diğer benim üzerinde durmak istediğim kişi kaç oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. kişi Barbara McClintock. Biz genetiğin babası derken hep mesela şeyden bahsederiz, Gregor Mendel'den bahsederiz ki Mendel gerçekten çok önemli bir isim bilim anlamında. Ancak bir de genetiğin annesi var, o da Barbara McClintock. Kendisi 1902-1992 yılları arasında yaşamış çok büyük bir biyolog ve genetikçi. Yaptığı çalışmalarla genlerin tam anlamıyla nasıl çalıştığını, genlerimizdeki sıçrayan elemanlar dediğimiz bütün genomumuzun %50'sini oluşturan, insanlar için konuşuyorum, bazı canlılarda %70'lere 90'lara kadar ulaşabilen sıçrayan gen elemanlarını, transpozonları çalışan çok önemli bir bilim insanı. Ve onun sayesinde birçok genetikteki mekanizmayı keşfetmemiz mümkün oldu. Barbara McClintock da o yüzden listemizde yer alıyor. Şimdi tabii çok önemli bir dolu diğer isim var. Francis Crick var, Leonardo da Vinci var, Michael Faraday var, Niels Bohr var. Bunlar çok önemli isimler ama ben birazcık listenin bu kısmında ilk 6 kişiden sonra geriye kalan 5 kişiyi yanılmıyorsam, yanlış saymadıysam birazcık daha güncel isimlerden oluşturmaya çalıştım. Dolayısıyla bu isimlere yer veremiyorum. Bunlar demek değil ki bu kişiler önemli değil. Keza Grace Hopper var, Ada Lovelace var, Rosalind Franklin var. Bunlar çok önemli isimler bilim camiası adına. Ancak benim tabii ki en önem verdiğim isimlerden bir diğeri, birazcık daha günümüze yaklaştığımızda Alan Turing var. Yapay zekanın, bilgisayarların babası ve birçok diğer alanda yaptığı çalışmayla da mesela canlı vücutlarındaki desenlerin tespit edilmesi, matematiksel altyapısını geliştirilmesi konusunda yaptığı matematiksel çalışmalarla bilime müthiş katkılar sağlamış bir insan Alan Turing. Sırf eşcinsel olduğu için kimyasal yollarla ölmeye itilmiş, intihara sürüklenmiş ve hatta belki de hani birazcık komploya gireceksek öldürülmüş bir kişi Alan Turing. Dolayısıyla hayat hikayesinin mutlaka bilinmesi gerekiyor. Çünkü günümüzde şu anda bu iletişimi kurabiliyorsak onu Alan Turing'e borçluyuz. Ama sadece Alan Turing'e borçlu değiliz. Bir diğer isim, gene bunu mümkün kılan Tim Berners-Lee. Günümüze çok daha yakın bir isim. İnternetin babası. Ben bu Tim Berners-Lee'yi bu kadar Şampiyonlar Ligi içerisine koymamın nedeni günümüzdeki az önce sözünü ettiğimiz bilimsel devrimi, bilimsel aydınlanma devrimini mümkün kılan araçların en başında internetin gelmesi. Belki Tim Berners-Lee'nin World Wide Web denen ağı inşa etme hayali olmasaydı, bunu başarmamış olsaydı, günümüzde bu iletişimi kurabilmemiz ve bunun üzerinden bilim konuşabilmemiz asla mümkün olmayacaktı. Dolayısıyla mutlaka adının anılması gereken kişilerden birisi. Bilmiyorum kaç oldu, atladım mı atlamadım mı, ama iki isim daha sayacağım zamandan.
Son bir dakikada hemen iki ismi alalım.
Tamam.
Sen.
Bu iki isim, aslında üç isim ama ikiye indireceğim onu. Doğrudan teorik çalışmalarından ziyade bilimin popülerleştirilmesine yaptığı katkılardan ötürü. Çünkü bilim sadece akademiden ibaret değil. Burada bugün yaptığımız şey de bilim. Çünkü bilim halka inmediği sürece, halktan bilim yönünde bir talep gelmediği sürece çok ciddi sıkıntılara düşüyor toplumlar. Bunları çok net bir şekilde görüyoruz. Dolayısıyla bu isimlerden ilkini iki isim altında toplayacağım. Stephen Hawking ve Carl Sagan. Stephen Hawking'in teorik çalışmalarının önemi zaten var. Onu belki biraz ayrı tutmak lazım. Kara delikler üzerine yaptığı çalışmalar, ama aynı zamanda bilim popülerleştiriciliği. Haftalarca bestseller, yurt dışı, uluslararası listelerde bestseller olabilecek, çok satanlar listesinde bir numara kalabilecek bilim kitaplarını yazmış birisi. Carl Sagan da aynı şekilde. Hepimizi belki de bilime iten isimlerin başında gelen biri olduğu için bence, hani eğer ki sadece akademik çalışmalarla sınırlı kalmayacaksak, ilk 11'de bu ikisinin mutlaka, belki değişmeli olarak biri diğerinin yedeği olabilir, o şekilde bulunmaları gerekiyor. Ve son isim gene aynı şekilde bilim popülerleştiriciliğinden gelen Jane Goodall. Jane Goodall bir primatolog, şempanzelerle, orangutanlarla, gorillerle çalışmış bir isim. Ama aynı zamanda bu alanda yaptığı çalışmalarla bilimi kitlelere sevdirmeyi başarmış. Müthiş bir insan ve onun bir diğer önemi de bu alanda doğru düzgün bir eğitimi olmamasına rağmen sadece ilgisinin peşinden gitmesi sayesinde primatoloji dünyasını, biyoloji dünyasını belki kökünden değiştirmiş, hayvanlara bakış açımızı değiştirmeyi başarmış bir kişi olması geliyor. Dolayısıyla Jane Goodall'ı da, bilmiyorum 11 oldum ama, ilk 11'in içerisine alıyorum ben şahsen.
Müthiş bir seri, müthiş bir akıcılık. Bilim adına kendinizi feda ettiğiniz bir canlı yayın gerçekleştirdik. Çok teşekkürler. Umarım iyisinizdir.
Ben teşekkür ederim.
Bağlandığınız için tekrar çok teşekkürler. Biliyorum çok yoğun bir programınız var. Evrim Ağacı adına bize katıldınız. Biz de herkese tekrar teşekkürlerimizi iletiyoruz. Tekrar çok teşekkürler. Evrim Ağacı Çağrı Mert Bakırcı.